Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 7. ayrım. Mehpare birkaç ev ötedeki yeşil pancurları görünce hızlandı. Evin kapısı da Kemal'in söylediği gibi koyu bir yeşile boyalıydı. Elindeki kağıtta bir numara yazılıydı ama kapıda numara göremedi. Spor kulübü gibi bir şeyler yazan bir tabela vardı sadece. Yeşil kapılı evi geçerek yokuşun tepesine doğru yürüdü. Başka yeşil kapılı ev yoktu. Geri döndü. Yegane yeşil kapılı evin zilini çalıp bekledi. Az sonra kapı aralandı. Genç bir erkek, "Kimi aradınız?" diye sordu. "Cemil Bey burada mı?" "Cemil Fuat Bey, öyle biri yok. Ama bana bu adresi vermişlerdi. Cemil Bey'e bir mektup bırakacaktım. Kim yolladı?" "Kemal Bey." "Kemal Halim Bey. Şu Sarıkamış gazisi." "Evet." "Cemil Bey'e mi yolladı?" "Evet." "Verin bana." "Hani burada öyle biri yoktu?" dedi mehpare. "Ben Cemal anlamışım, affedersiniz. Cemil Bey şu anda meşgul. Ben mektubu ancak Cemil Bey'in kendisine verebilirim." "İçeri girin o halde, kapıda durmayın. Şurada bekleyin. Gelir birazdan," dedi genç adam. Mehpare içeri girdi. Dar ve uzun taş holde duran tahta sıraya oturdu, bekledi. Etrafta kendinden başka kimsecikler yoktu. Bir iki kişi merdiven boşluğundan başlarını uzatıp çarşaflı kadına hayretle baktılar, o kadar. Mehpare biriyle göz göze gelince hemen bakışlarını yere eğdi, bir daha başını yukarı kaldırmadı. Az sonra Kemal'in yaşlarında kıvırcık saçlı, yorgun yüzlü, sarışın bir adam indi merdivenlerden. "Ben Cemil'im," dedi. "Kemal Bey'den haber mi getirdiniz? Size bir mektup yolladı." Mehpare torbasından simit susamlarına belenmiş zarfı çıkarttı. Susamları silkeleyip mahcup uzattı zarfı. Cemil susamları görmezden gelerek zarfı aceleyle açtı, yazılanlara göz attı. "Sizden de bir zarf bekliyormuş," dedi mehpare. "Evet, biliyorum. Kemal Bey nasıl? Sağlığı iyi mi?" "Pek iyi değil. Soğuk almıştı, ateşlenmişti. Hasta işte." "Geçmiş olsun. Zarfı hazırlatıp getireceğim. Bekleyin lütfen." "Uzun sürer mi?" "Bazı mecmualar yollayacağım. Uzun sürmez." Genç adam yukarı çıktı. Mehpare sabırla bekledi. Cemil elinde büyükçe bir sarı zarfla mehparenin yanına geldi. Başıyla kızın torbasını işaret ederek "Zarf sığacak mı?" diye sordu. "Sığar," dedi mehpare. "Şunları çıkartırsam eğer." Torbadan çıkardığı simitleri bırakabileceği bir yer aradı. "Simitleri size verebilir miyim, yoksa zarfı sığdıramayacağım torbama?" Cemil başıyla ileride duran çöp bidonunu işaret etti. "Bu kıtlıkta nimeti atmak günah almaz mı?" Gülümsedi Cemil. "Verin bana simitlerinizi," dedi. "Arkadaşlarla birer çay söyler yeriz." Simitleri aldı. "Kemal Bey'e deyin ki onu rahatsız etmemek için gelmiyoruz ziyaretine. İnşallah iyileşince o gelir artık." "Havalar düzelsin de," dedi mehpare. Bir an konuşmadan birbirlerine baktılar. "Ben gideyim. Selamlarımızı söyleyin. Yukarıdaki arkadaşların da selamı var." Kapıya yürüdüler. Cemil elinde simitlerle biraz zorlanarak mehpareye çıkması için kapıyı açtığı anda müthiş bir patlama sesi duyuldu. Her ikisi de geriye, taşlığın dibine doğru savruldular. Aynı anda tavandan üzerlerine taş, toprak ve toz yağmaya başladı. Çığlıklar, köpek ulumaları, kornalar ve siren sesleri birbirine karışarak yükseldi. Mehpare savrulduğu yerden doğrulmaya çalıştı. Cemil üzerine düştüğü için kımıldanamıyordu. Sağ omzu çok fena acıyordu. Burnuna, gözlerine toz dolmuştu. Kesif dumandan ötürü hiçbir şey göremiyordu ama çevresindeki koşuşmaların, bağırışmaların farkındaydı. Ne olmuştu acaba? Bir deprem miydi, yoksa kıyamet mi kopmuştu? İçi geçer gibi oldu fakat bırakmadı kendini. Sürünerek üstüne düşmüş adamın ağırlığından kurtuldu. Ayağa kalkmaya çalıştı. Etraflarında binlerce kişi bir ağızdan konuşuyormuş gibi bir uğultu vardı. Başlarına yukarıdan taş, toprakla birlikte kağıt parçaları da yağmaktaydı. Ayaklarına dolanan çarşafını toparladı, açılan başını örtmeye çabaladı Ayağa kalktı, sersem gibiydi. Elindeki torba da kim bilir nereye savrulmuştu. Altından zar zor sıyrıldığı Cemil, duvarın kenarında dertöp olmuş inliyordu. Mehpare inildeyen adamın yanına çöktü. Neyiniz var? Başınızı mı vurdunuz? Burnum kırıldı galiba, dedi Cemil. İki eliyle yüzünü avuçlamıştı. Mehpare adamı koltuklayarak kaldırmaya çalıştı. Cemil bir eli mehparede, diğeriyle duvara tutuna tutuna kalktı, burnu kanıyordu. Az önce bomboş olan taşlık birdenbire yüzlerce insanla doluvermişti. Binada oturanların hepsi merdivenlerden itişe kakışa inerek sokak kapısına varmaya çalışıyorlardı. Yanık kokusu genizlerini yakıyordu. Yukarıda yangın çıkmış olmalı. Hemen dışarı çıkmamız lazım. Yürüyebiliyor musunuz? Ben iyiyim. Siz bir an önce dışarı çıkın ve hemen uzaklaşın, dedi Cemil. Onları bir önceki gibi savurmayan, şiddeti düşük bir patlama daha oldu. Mehpare yukarı bakınca üst kattaki alevleri gördü. Yanık kokusu da keskinleşmişti. Mehpare Cemil'den ayrılıp kaybettiği torbasını aramaya başlamıştı ki birden birisi sımsıkı bileğinden yakaladı. Mehpare korkuyla döndü. Siz ne arıyorsunuz burada? Kız karşısında kendine seslenen toza belenmiş adamı tanıyabilmek için gayret sarf etti. Adamın kirpikleri, saçları tozdan bembeyazdı ama sesi tanıdık geliyordu. "Aa, Mahir Bey," dedi. "Benim, evet, şöyle gelin kapıya doğru. Haydi çabuk. Kırık çıkık bir şeyiniz yok ya?" "Yok. Ağzınızı burnunuzu örtün. Şu kapıdan çıkalım da sonra anlatın." Kapıya doğru koşuşan kalabalığa karışıp yürüdüler. Kalabalığın içinde ayakları bir ara yerden kesilir gibi oldu mehparenin. Herkes birbirinin üzerinden atlamaya çalışarak koşturuyordu. Birkaç metrelik mesafeyi itişe kakışa hiç bitmeyecek gibi gelen bir zaman diliminde aştılar. Dışarısı içerisinden de beterdi. İtfaiyecilerle yüzlerce polis bir anda nereden çıkmışlarsa kapının önüne yığılmışlardı. Mahir, mehparenin bileğine o kadar sıkı yapışmıştı ki eli uyuşmuştu kızın. "Burada ne arıyordunuz Mehpare Hanım?" Ben buradan geçiyordum. Ama ben sizi içeride buldum. Ne yapıyordunuz orada?" "Torbamı arıyordum." "Ne torbası?" "Torba işte, içeride kaldı. Lütfen geri dönelim, torbamı almalıyım, lütfen." "Çok mu para vardı içinde?" "Yok, mecmualar vardı da." "Kaybettiğiniz isabet olmuş, yürüyün. Şu aradan gelin. Yürüyün haydi, bırakmayın elimi sakın." "Bileğim acıdı Mahir Bey." "Zarar yok, polisler bizi durduracak olursa hiç konuşmayın. Benimle beraberdiniz, siz hemşiresiniz, tamam mı?" "Değilim ki. Kemal Bey'e bakan siz değil misiniz?" "Tamam işte, hemşiresiniz." "Ne oldu Mahir Bey? Ne oldu Allah aşkına?" "Bulunduğumuz mekana bomba attılar." "Bomba mı? Neden? Kimler attı?" "Tehlikeli bir yere geldiniz. Kemal Bey sizi buraya yollamamalıydı." "Beni kimse yollamadı. Ben oradan geçiyordum." "İyi. Siz bu hikayenizde ısrarcı olun, emi." "Ben oradan geçiyordum. Tütüncü arıyordum. Size kim ne derse desin hep bu yanıtı verin, emi Mehpare Hanım." Yanlarına iki polisin yaklaştığını görünce Mahir kızın bileğini bıraktı, sızlandılar. "Siz, hey sizler, her ikiniz de durun." Mahir ve Mehpare durdular. Yanlarına gelen inzibat, "Çabuk şu ileridekilerin yanına gidin," dedi. Bombalanan binanın az ötesinde 3-5 zabıtanın intizama sokmaya çalıştığı bir insan kalabalığı vardı. "Nereye gideceğiz?" diye sordu mehpare. "Karakola." "Aman Allah'ım." Mehpare hiç kaybetmediği sükunetini ilk kez kaybeder gibi oldu. Gözleri kararmaya başladı. Yer ayaklarının altından kayıyor gibiydi. Mahir koltuk altlarından tuttu kızı. "Beni alın ama hanımı bırakın gitsin." "Olmaz. O da binadan çıktı." "Hayır, o dışarıdaydı." "Siz nereden biliyorsunuz?" diye sordu polis. "Ben içerideydim. Onu dışarı çıkınca gördüm." "Bunları karakolda anlatırsınız artık. Uğraştırmayın beni. Yürüyün." Mahir yarı baygın kızı duvara dayadı. Mehpare zorlukla ayakta duruyor. Gözlerinden sel gibi yaş akıyordu. Bakın efendim, ben doktorum. İçerideydim çünkü bir kalp krizi vakası için çağrılmıştım. Ama bu hanım, bakınız ondan başka kadın yok buralarda. Bayılmak üzere zavallı, zaten fena halde korkmuş. Kapının önünden geçmekteymiş bomba patladığında. Onu yerlerde sürüklenirken buldum. Tanıyor musunuz? Tanıyorum, Beyazıt'ta oturuyor. Maliye Müsteşarı Ahmet Reşat Bey'in akrabalarındandır. Onun himayesi altındadır. Bu işlerle alakası olamaz. Bırakın gitsin, yoksa bayılıverecek, bir de onunla uğraşacaksınız. Ne işi varmış tek başına buralarda, diye söylendi polis. Mehparenin yüzü kül gibiydi. Tir tir titriyordu. Akrabalarımı görmeye gelmiştim, diyebildi. Hıçkırmaya başladı. Çantasını da o kargaşada çalmışlar, dedi Mahir. Çantasını arıyordu zavallı. Siyah rugan bir çantaymış. Göreniniz var mı? Bu kadarı da fazla ama. Millet can derdinde bu çantasını soruyor. Hanım gitsin, başının çaresine baksın. Siz benimle gelin, dedi polis. Mahir, eve nasıl döneceksiniz, diye sordu. Hemen uzaklaşmaya başlayan mehpareye. Müsaade edin, size yol parası vereyim. Polis Mahir'i arabanın içine itiştirirken mehpare, halamın evi hemen şuracıkta, diye seslendi. Halamdan alırım, teşekkür ederim efendim. Polis fikrini değiştirir de onu da karakola götürür korkusuyla koşar adımlarla sola saptı, halasının Beşiktaş'ın içlerindeki evine doğru hızlı hızlı yürüdü. Saraylı Hanım elindeki tepside sıcak poğaçalar ve bir fincan ıhlamurla nefes nefese tırmandığı merdivenlerin sonuna varınca "Oğlum kalk da kapıyı aç, ellerim dolu," diye seslendi. Kemal yazı yazdığı masadan kalkıp odasının kapısını açtı. "Aa, büyük valideciğim, niye zahmet ettiniz, bunca merdiveni çıkmasaydınız? Mehpare yok ya, iş bana düştü. Kalfa var, temizliğe gelen kız var, Leman evde değil mi? Seninle konuşacaklarım da vardı oğlum. Hayrola, yine ne kabahat işledim?" "Ne kabahati işleyeceksin tavan arasında oturup dururken? Sıhhatini konuşmaya geldim. Bak oğlum, ne zamandır ateşin düştü, öksürüğün de azaldı maşallah. Yakında sen sokağa çıkmaya kalkarsın. İnşallah. İşte beni endişelendiren de bu. Sokağa çıktın mıydı, tek durmazsın bilirim. Mutlaka bir belaya bulaşırsın." "Hoppala." "Öyle, bilmez miyim? Seni ben büyütmedim mi? Aklının erdiği günden itibaren muhalefet edecek bir şeyi mutlaka buldun. Hiç rahat durmadın. Ne yazıyorsun sen bakayım şimdi, böyle masa başında saatlerce?" "Fransızcadan bir kitap tercüme ediyorum." "Kralların, sultanların nasıl devrileceğine dair mi?" "Hayır efendim, bir şiir kitabı." "Hadi oradan." Kemal gülmeye başladı. "Ihlamurunu soğutuyorsun," dedi Saraylı Hanım fincanı torununa uzatarak. "İç şunu haydi, içine bal koydum." Kemal ıhlamurdan birkaç yudum aldı. "Büyük valideciğim, iyileşip yaramazlık yapmamı istemiyorsanız beni neden besliyorsunuz böyle?" "Çünkü iyileşince seni bir an evvel Beypazarı'na amcanın yanına yollayacağım." "Bu kararı siz mi vereceksiniz benim adıma?" "Evet, burada kalamazsın evladım. Dayın arandığını söylüyor. Evde hasta yatarken tehlike yoktu. Kimsenin aklına Reşat Bey'in evini aramak gelmezdi. Ama sen sokağa çıkmaya başladığın an peşine takılacak hafiyeleri eve kadar getirirsin maazallah. Behice geline her zaman hak vermem ama bu endişesini anlıyorum. Giderim ama gideceğim yere ben karar veririm." "Beypazarı'na?" "Hayır, İstanbul'da kalacağım." "Nerede?" "Arkadaşlarımla." "Olmaz oğlum. Sana bakım lazım. Sarıkamış'ta o kadar çok hırpalanmışsın ki daha senelerce bakım lazım sana. Beypazarı'nda akrabalarının çiftliğinde beslenirsin, bakılırsın, kendine gelirsin. Belki bir de helal süt emmiş kız bulurlar sana eşraftan." "Oh ne iyi. Bir de evlendirdiniz beni." "Genç adamsın, elbette evleneceksin. Sen iyileşip gittikten sonra mehpareyi de evlendireceğim inşallah." Kemal teyzesinin gözlerinin içine baktı. "Bir isteğin mi var?" Olmaz mı? Gül gibi kız. Ama söz verdi bana, sen iyice ayaklanana kadar kocaya filan gitmeyecek. Ben de halasına söz verdim, seni yolcu ettikten sonra ona iyi bir koca bulacağım. Çöp çatan mısınız siz? İçi koca dolu bir sepetiniz mi var yoksa? Saraylı hanım gevrek gevrek güldü. Ne çöp çatanım ne de koca dolu bir sepetim var. Sadece konu komşu arasında itibarım var, irtibatlarım var dedi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 57. Devamı 8. ayrımda.